Ayrım 3.
Yunanları okumuşlardı. Orada yazılanları görmek ve önceden bir seçim yapmak istiyorlardı. Bundan daha basit ne olabilirdi ki? Ama bu durum onların bütün o benzersiz eşyaların arasında o kibar fahişe yaşantısının izlerini aramalarına engel olmuyordu. O yaşantı konusunda kim bilir bu namuslu aile kadınlarına neler anlatmışlardı. Ne yazık ki bütün gizler Tanrıça ile birlikte ölmüştü. Ve bu hanımlar bütün iyi niyetlerine karşın yalnızca ölümden sonra satılabilenlere rastladılar. Apartman kiracısının sağlığında satılan şeylerden hiçbirini göremediler. Zaten yeteri kadar satın alınacak eşya vardı. Mobilya şahaneydi. Gül ağacından buğul eşyalar, sev ve çin vazoları, saksonya heykelcikleri, atlaslar, kadifeler, danteller, hiçbir eksik yoktu. Aklınıza ne gelirse vardı. Apartmanda dolaşıyor, benden önce oraya gelen soylu ve meraklı hanımların peşinden gidiyordum. Duvarları İran ipeklileriyle kaplı bir odaya girdiler. Tam ben de girmek üzereyken onlar gülümseyerek ve sanki bu yeni gördükleri şeyden pek utanmışçasına hemen dışarı çıktılar. Bu durum karşısında o odaya girme isteğim daha bir şiddetlendi. Burası tuvalet ve giyinme odasıydı. Ölen kadının savurganlığının en üstün derecede geliştiğini kanıtlayan en ince ayrıntılarıyla bezenmişti bu oda. Duvara dayalı duran büyük bir masa vardı. 3 ayak genişliğinde, 6 ayak uzunluğundaki bu masanın üzerinde Akko Odion'un 18. yüzyıl sonuyla 19. yüzyıl başında yaşayan ünlü Fransız kuyumcuları. Bütün hazineleri parlıyordu. Orada görkemli bir koleksiyon göze çarpıyordu. Elinde bulunduğumuz türden bir kadının süslenmesine o kadar gerekli olan bu binbir eşya yalnız altın ve gümüştendi. Bununla birlikte bu üstün değerdeki koleksiyon ancak azar azar meydana gelebilmişti ve onu bütünleyip gerçekleştiren aynı aşk değildi. Kibar bir fahişenin giyinme odasını görmek beni hiç de ürkütmüyordu. Onun için her ne olursa olsun oranın ayrıntılarını incelemek hoşuma gidiyordu. Değerli madenlere şahane bir şekilde oyulan o eşyaların tümünün çeşitli armalar ve değişik soyluluk taçları taşıdıklarını fark ettim. Benim için zavallı fahişenin bir düşüşünü simgeleyen bu eşyaların her birine ayrı ayrı bakıyordum. Kendi kendime de Tanrı'nın ona karşı pek yufka yürekli davrandığını düşünüyordum. Çünkü kadının alışılmış olan cezaya ulaşmasına izin vermemişti. Kibar fahişelerin o ilk ölümü olan yaşlılığa erişmeden görkemli, lüksü, güzelliği içinde ölmesini sağlamıştı. Gerçekten de özellikle kadında ahlaksızlığın yaşlılığını görmekten daha hazin bir şey olabilir mi? Bu yaşlılıkta hiçbir gurur yoktur, hiçbir ilgi uyandırmaz. İzlenen kötü yolun değil de kötü yapılan hesapların, iyi kullanılmayan paranın o ezeli pişmanlığı insanın duyabileceği en üzücü şeylerden biridir. Eski bir kibar fahişe tanımıştım. O parlak geçmişinden yalnızca bir kızı kalmıştı. Yaşlı kadının çağdaşlarının dediğine bakılırsa kızı da hemen hemen annesi kadar güzeldi. O zavallı yavrucağıza annesi kendisinin bebeklik, ilk çocukluk çağında onu beslediğini, şimdi de yaşlılığında kendisini beslemesini emretmek için ona "Sen benim kızımsın" derdi. Yoksa başka zamanlar bunu aklına bile getirmezdi. O bahtsız yaratığın adı Louis'di. Annesinin sözünü dinleyerek isteksiz, tutkusuz, zevk almadan kendini teslim ediyordu. Kendisine öğretilen bir mesleği sürdürür gibi. Sürekli biçimde sefahat görmek, zamanından önce sefahate atılmak, o kızcağızın sürekli hastalıklı haliyle beslenen uygunsuz yaşayış ondaki iyi ile kötü kavramını yok etmiş, söndürmüştü. Tanrı belki de ona bu duyguyu hiç vermemişti ama bunu geliştirmek hiç kimsenin aklının köşesine bile gelmemişti. Caddelerden hemen hemen her gün aynı saatte geçen bu kızı ömrüm oldukça anımsayacağım. Annesi her zaman yanındaydı. Gerçek bir annenin öz kızının yanından hiç ayrılmayacağı gibi onunla geziyordu. O zamanlar ben pek toydum. Çağımın uysal ahlak kurallarını benimsemeye hazırdım. Bununla birlikte bu iğrenç, rezilane gözetme görüntüsünün bana müthiş bir aşağılama ve tiksinti verdiğini çok iyi anımsıyorum. Bir de buna hiçbir bakire yüzünde böyle bir masumiyet duygusu, böyle bir içler acısı, acı ifadesi bulunmadığını ekleyin. Bir yazgıya boyun eğme tablosu sanırdınız. Günün birinde o kızın yüzü aydınlandı. Programını annesinin yönettiği sefaat alemlerinin ortasında sanki Tanrı günahkar kıza bir mutluluk sağlamış gibiydi. Hem de neden olmasın? Kendisini güçsüz yaratan Tanrı, onu yaşantısının yürekler acısı ağırlığı altında avuntusuz neden bıraksındı? İşte böylece günün birinde hamile olduğunu fark etti. Ve o ana kadar içinde lekesiz, tertemiz kalan ne varsa sevinçten ürperdi. Ruhun garip barınakları vardır. Louis kendisini o kadar sevindiren haberi annesine söylemeye koştu. Söylemesi insana utanç veriyor. Ama biz burada zevk için ahlaksız şeyler anlatmıyoruz. Gerçek bir olay anlatıyoruz. Bize kalsa dinlemeden mahkum edilen, yargılanmadan aşağılanan bu yaratıkların çektikleri işkenceleri arada sırada açıklamak gerektiğine inanmasak bu gibi şeyleri hiç kurcalamaz, susar otururduk. Evet, söylemesi insanı utandırıyor ama kızına şu karşılığı verdi. Zaten iki kişi zor geçiniyorlardı. Bir de üçüncüyle uğraşmaya hiç gereksinimleri yoktu. Böyle çocuklar tümüyle gereksiz ve yararsızdı. Üstelik gebelik süresi yitirilmiş zaman demekti. Ertesi gün bizim burada yalnızca annenin bir arkadaşı olarak gösterdiğimiz bir ebe Louis'i görmeye geldi. Louis birkaç gün yatakta kaldı. Ama oradan kalktığında eskisinden daha soluk, daha da halsiz ve zayıftı. Aradan 3 ay geçti, ona acıyan bir erkek tinsel ve bedensel iyileşmesini üzerine aldı. Ama son sarsıntı çok şiddetli olmuştu. Louis yaptığı düşük sonucu öldü. Anne hala yaşıyor. Nasıl Tanrı bilir. Gümüş tuvalet eşyalarını seyrederken bu öykü aklıma geldi. Biz belli ki düşüncelere dalınca orada uzunca bir süre kalmıştım. Çünkü aklım başıma geldiğinde bir de baktım ki apartmanda bekçiyle benden başka kimse kalmamıştı. O da kapıda durmuş bir şeyler aşırıp aşırmadığımı dikkatle gözetliyordu. Öylesine ciddi kaygılar verdiğim o zavallı adama yaklaştım ve ''Bekçi efendi, burada oturan kimsenin adını söyleyebilir misiniz acaba?'' dedim. ''Mademoiselle Marguerite Gauthier.'' O kızın adını duymuştum ve yüzünü tanıyordum. Bekçiye ''Nasıl?'' dedim. ''Marguerite Gauthier öldü mü?'' ''Evet efendim.'' ''Peki ne zaman?'' 3 hafta kadar oldu galiba.'' ''İyi ama apartmanı neden gezdiriyorlar?'' Alacaklılar bunun satışı yükseltebileceğini düşündüler de, herkes kumaşlarla eşyaların güzelliğini önceden rahat rahat görebilir. Tabii anlarsınız ya, bu da satın almalarını kolaylaştırır. Demek borçları vardı, öyle mi? Ah, efendim, hem de gırtlağına kadar, yığınla. Ama hiç kuşkusuz satış onları karşılayacaktır, değil mi? Hem de fazlasıyla. Peki o zaman fazlasını kim alacak? Ailesi. Ailesi var mıydı? Olduğunu söylüyorlar. Teşekkür ederim. Tasarlarımın hiç de kötü olmadığına iyice güven getiren bekçi beni selamladı, dışarı çıktım. Evime dönerken zavallı kızcağız diye düşünüyordum. Pek içler acısı bir durumda ölmüş olmalı. Çünkü onun toplumunda insanın sağlığı olduğu sürece dostları olur. Elimde olmadan Marguerite Gauthier'in yazgısına acıyordum. Bu belki de pek çok kimseye gülünç görünür ama fahişelere karşı ben sonsuz bir hoşgörü sahibiyim. Ve bu hoşgörüyü tartışmak sıkıntısına bile katlanmıyorum. Bir gün polis müdürlüğünden bir kimlik kağıdı almaya gidiyordum. Yan sokaklardan birinde 2 jandarmanın götürdüğü bir fahişeyi gördüm. O kızın ne yaptığını bilmiyorum. Bütün söyleyebileceklerim şundan ibaret. Tutuklanmasının kendisinden ayırdığı birkaç aylık bir bebeği öperken kanlı gözyaşları dökerek ağlıyordu. İşte o günden beri bir daha asla bir kadını ilk bakışta hor görmedim. 2. Bölüm. Açık artırma ayın 16'sındaydı. Döşemecilerin duvarlardaki kumaşları, pencerelerdeki perdeleri çıkarmalarına zaman bırakmak amacıyla ziyaretlerle satış günü arasında bir günlük ara konmuştu. O sıralarda ben bir yolculuktan dönüyordum. Margaret'in ölümünü bana bildirmemiş olmaları pek doğaldı. Haberler başkentine dönen birisine arkadaşlarının her zaman ulaştırdıkları o büyük haberlerden biri değildi bu. Margaret çok güzel bir kadındı. Ama o tür kadınların yaşantıları gürültüsüz patırtısız batan güneşlerdendir. Ölümleri genç yaşta öldüklerinde bütün aşıkları tarafından aynı zamanda öğrenilir. Çünkü Paris'te ünlü bir fahişenin bütün aşıkları içli dışlı yakın bir arkadaşlık içinde yaşarlar. Onun ardından birkaç anı söz konusu edilir. Sonra da bu olay bir damla gözyaşıyla bile yaşantılar bulandırılmadan unutulur. Bugün insan 25 yaşında olunca gözyaşları öylesine seyrek bir şey haline gelir ki onları da ilk rastladığını harcayamaz doğrusu. Olsa olsa bu iş için ücret ödeyen ana babalar ödedikleri para oranında gözyaşına bir hak kazanabilirler. Bana gelince Margaret'in tuvalet eşyalarından hiçbirinin üzerinde markam bulunmamasına karşın az önce itiraf ettiğim o içgüdüsel hoşgörü, o doğal acıma belki de hak ettiğinden fazla bana onun ölümünü düşündürüyordu. Margaret'e sık sık Şamzelize'de rastladığım anımsıyordu. Şahane iki doğru atın çektiği küçük kupasıyla aralıksız her gün oraya gelirdi. O zaman onda türdeşlerinde pek az rastlanan bir kibarlık olduğunu fark etmiştim. Gerçekten eşsiz bir güzellik bu kibarlığı daha da değerlendiriyordu. Bu bahtsız yaratıklar sokağa çıktıklarında yanlarında her zaman kim oldukları bilinmeyen kişiler vardır. Hiçbir erkek onlara karşı duyduğu gece aşkını gündüzün herkesin gözleri önüne sermeye razı olamaz. Onlar da yalnızlıktan nefret ederler. Onun için de yanlarına parlak bir parti yakalayamadıklarından arabasız olan arkadaşlarını alırlar. Ya da zarif giyinmelerinin gereği bulunmayan o yaşlı fahişelerden kimleriyle çıkarlar. İnsan arabada yanlarında bulunan genç kadın konusunda hiç çekinmeden kimi ayrıntıları öğrenmek için rahatça onlara başvurabilir. Margaret konusunda durum hiç de böyle değildi. Şanzelize'ye arabasında her zaman yalnız gelirdi. Arabada otururken elinden geldiğince gözlerden silinirdi. Kışın büyük kaşmir şalına sarınır, yazında son derece sade giysiler giyerdi. Bu en sevdiği gezinti yolu üzerinde tanıdığı pek çok kimse bulunurdu. Buna karşın rastlantıyla onlara gülümseyecek olsa, o gülümsemeyi yalnızca ilgili kişi görebilirdi. Bir düşes de ancak böyle gülümseyebilirdi. Meslektaşlarının bugün ve eskiden yaptığı gibi dört yol kavşağından Şanzelize'nin girişine kadar değildi onun gezintisi. Atları onu hızla Bolon ormanına götürüyordu. Oraya varınca genç kadın arabadan iniyor, bir saat kadar yürüyordu. Sonra kupasına biniyor, dört nala giden atlarının uçarcasına sürdükleri arabayla evine dönüyordu. Arada sırada tanık olduğum bu durumlar şimdi gözlerimin önünden geçiyordu. Ve bu kızın ölümüne, güzel bir yapıtın baştan başa yok olmasına üzülür gibi üzülüyordum. Gerçekten de Margaret'inkinden daha sevimli bir güzellik görmek olanaksızdı. Uzun boylu ve aşırı derecede zayıftı. Giydiklerini basit bir biçimde düzenlemekle doğanın bu unutkanlığını yok etmek sanatına en üstün derecede sahipti. Sivri ucu yere dokunan kaşmir şalının her iki yanında ipekli bir elbisenin geniş kırmaları görünürdü. Ellerini gizleyen ve genç kadının göğsünün üzerine ustaca bastırdığı manşonunun çevresinde pek ustaca yerleştirilmiş kırmalar vardı. Bunlar öylesine büyük bir sanatla düzenlenmişti ki en zor beğenen, en eleştirici bir göz bile çizgilerin çevresine hiçbir kusur bulmazdı. Bir harika olan baş özel bir incelikle süslenmişti. Kafası minicikti ve sanki annesi, Muse olsa böyle derdi, kızını özenle meydana getirebilmek için onu böyle küçük yapmıştı. Anlatması olanaksız oval bir yüzün üzerine üstlerinde sanki kalemle çizilmişe benzeyen kaşlar bulunan kapkara gözleri yerleştirin. Bu gözleri aşağı indikleri zaman yanakların pembe rengi üzerine gölge veren uzun kirpiklerle örtün. Narin, düz, son derece akıllı, delikleri şehvetli yaşama doğru ateşli bir atılımla biraz açık bir burun çizin. Süt gibi beyaz dişlerin üzerine büyük bir incelikle açılan dudakları bulunan bir de biçimli ağız çizin. Deriyi hiçbir elin değmediği şeftalilerin üzerindeki o kadifemsi yumuşaklıkla renklendirin. O sevimli başın tümünü elde edersiniz. Doğuştan ya da yapay biçimde dalgalı kapkara saçları geniş iki örgü halinde alnının üzerini kuşatıyor. Kulakların ucunu açıkta bırakarak başın arkasında kaybolup gidiyordu. O pembe kulak uçlarında her biri 4-5 bin frank değerindeki elmas parlıyordu. O ateşli, yakıcı, şiddetli yaşamı nasıl oluyordu da Margaret'in yüzündeki bakire görünüşünü, hatta çocuksu ifadeyi yok edemiyor, olduğu gibi koruyordu acaba? Bu masum ifade onun özelliğiydi. Durumu anlayamadan olduğu gibi kabul etmek zorundayız. Biden'in yaptığı olağanüstü bir resmi vardı Margaret'in. Kalemiyle onu canlandırabilecek tek adam da oydu. Genç kadının ölümünden sonra birkaç gün için tabloya sahip oldum. Resim öylesine bir benzerlikteydi ki, kimi bilgileri buraya aktarmamda bana yardım etti. En ince noktalarda belki de belleğim bana yetmeyebilirdi. Bu bölümdeki ayrıntılardan kimileri bana ancak çok sonraları ulaştı. Ama bir daha onlara dönmek zorunda kalmamak için hemen yazıyorum. Çünkü az sonra o kadının asıl öyküsü başlayacak. Margaret bütün gösterilerin ilk gecelerine katılırdı. Bütün gecelerini de tiyatroda ya da baloda geçirirdi. Yeni bir oyun oynandığında onun orada bulunacağından herkes kesinlikle emindi. Yanından hiç ayırmadığı zemin katındaki locasının daima ön tarafında duran üç şey de onunla birlikte görünürdü. Dürbünü, bir şeker külahı, bir demet de kamelya. Ayın 25 gününde kamelyalar beyaz renkteydi, 5 gününde kırmızıydılar. Bu renk değişiminin nedenini hiç kimse hiçbir zaman öğrenemedi. Ben de bunun için yalnızca olayı belirtmekle yetiniyorum. Genç kadının en sık gittiği tiyatroların gediklileriyle onun yakın dostları bu durumu benim gibi fark etmişlerdi. Margaret'in kamelyalardan başka çiçek kullandığı hiç görünmemiştir. Onun içinde çiçekçisi Bayan Barjo'nun dükkanında ona kamelyalı kadın adını takmışlardı. Ve bu takma ad öylece kaldı. Üstelik Paris'te belirli bir sosyetede yaşayan herkes gibi ben de Margaret'in en zarif, en yakışıklı delikanlıların metresi olduğunu ve bunun hiç çekinmeden ulu orta söylendiğini, erkeklerin de bununla övündüklerini biliyordum. Bu da aşıklarla metresin birbirlerinden hoşnut olduklarını, durumlarından hiçbir yakınmaları bulunmadığını kanıtlar. Bununla birlikte hemen hemen 3 yıldan beri Ben Nerz'e yaptığı bir yolculuktan beri dediklerine göre artık yalnızca son derece zengin, yaşlı bir yabancı dükle yaşıyordu. Söylenenlere bakılırsa dük onu elinden geldiğince eski yaşantısından koparıp ayırmaya uğraşmıştı. Bu durumu da genç kadının iyi niyetle kabul ettiği anlaşılıyordu. Fazla zorluk çıkarmamıştı. Bu konuda bakın bana neler anlattılar. 1842 yılının ilkbaharıydı. Margaret çok halsizdi ve hekimler ona kaplıcalara gitmesini söylediler. O da Bagners'e gitti. Orada hastalar arasında o dükün kızı da bulunuyordu. O zavallı yalnızca Margaret'in hastalığına değil, üstelik tıpatıp onunkine benzer bir yüze de sahipti. O kadar ki insan onları rahatça iki kız kardeş sanırdı. Yalnız genç düşes veremin üçüncü evresindeydi. Margaret'in oraya gelişinden kısa bir süre sonra da öldü. İnsanın yüreğinin bir parçasını gömdüğü toprak üzerinde kaldığı gibi oradan ayrılamayıp Bagners'de kalan Dük bir sabah bir yol dönemecinde Margaret'i gördü. Çocuğunun gölgesinin geçtiğini görüyormuş gibi oldu. Dük hemen ona doğru yürüdü, genç kadının ellerini tuttu, ağlayarak onu kucakladı, bağrına bastı. Ve kim olduğunu bile sormadan onu görmek, ölen kızının canlı biçimini onda sevmek iznini rica etti. Margaret, Bagners'de oda hizmetçisiyle yalnızdı. Zaten adını lekelemekten de hiçbir korkusu olmadığından Dük'ün bütün isteklerini kabul etti. Van Ness'te Margaret'ı tanıyan kimseler vardı. Bunlar resmen gelip Mademoiselle Gauthier'in gerçek durumunu Duke'e bildirdiler. Yaşlı adam için müthiş bir darbe oldu bu. Çünkü kızıyla genç kadın arasındaki benzerlik bu noktada bitiyordu. Ama iş işten geçmişti. Artık çok geçti. Genç kadın yüreğinin kaçınılmaz bir gereksinimi ve hala yaşaması için tek neden haline gelmişti. Dük kadına hiçbir çıkışmada, kınamada bulunmadı. Zaten buna da hakkı yoktu. Ama yaşantısını değiştirmek gücünü, yeteneğini kendinde bulup bulamayacağını sordu. Bu özveriye karşılık isteyebileceği her türlü ödünde bulunmayı öneriyordu. Margaret'a söz verdi. Şunu söylemek gerekir ki, heyecanlı, taşkın yaratılıştaki Margaret o dönemde hastaydı. Geçmişi ona hastalığının başlıca nedenlerinden biri gibi görünüyordu. Bir çeşit boş inan ona şu umudu verdi. Tövbe etmesine, din yoluna dönmesine karşılık belki de Tanrı güzelliğini, sağlığını ona bağışlardı. Gerçekten de kaplıcalar, gezintiler, doğal yorgunluklar, uyku, yaz bitiminde onu hemen hemen iyileştirmiş, sağlığına kavuşturmuştu. Dük, Margaret'le birlikte Paris'e döndü. Orada da tıpkı Bagneres'te olduğu gibi onu görmeyi sürdürdü. Ne gerçek başlangıcını ne de gerçek nedenini bilen bulunduğundan bu ilişki burada büyük bir etki ve heyecan yarattı. Çünkü muazzam servetiyle tanınan Dük şimdi de eşsiz bir cömertlikle kendini gösteriyordu. Yaşlı Dük'le genç kadının yakınlığını, zengin yaşlı erkeklerde sık sık görülen çapkınlığa, sefahat düşkünlüğüne yordu herkes. İşin aslı dışında her şeyi tahmin ettiler. Bununla birlikte o babanın Margaret'e karşı olan duygusu son derece temiz, masum bir nedene dayanıyordu. Öyle ki genç kadınla gönül bağlarından başka herhangi bir bağ, yaşlı Dük'e nikah düşmeyen bir kimseyle kurulan bir ilişki gibi görünüyordu. Ve hiçbir zamanda kızının bile duymasında bir sakınca bulunmayan sözlerden başka bir tek sözcük çıkmadı ağzından. Kadın kahramanımızı olduğundan başka türlü göstermek istediğimiz düşünülmesin sakın. Böyle bir şey aklımıza bile gelmez. Onun için şunu söyleyelim ki, Bagnarez'de kaldığı sürece Margaret Dük'e verdiği sözü tutmakta hiçbir zorluk çekmemişti. Sözüne bağlı kalmıştı. Ama Paris'e dönünce uçarı yaşama, balolara, hatta taşkın içkili toplantılara, eğlencelere alışık olan kız yalnızlıktan sıkılmaya başladı. Bu yalnızlığı Dük'ün belirli zamanlarda yaptığı ziyaretlerden başka bozan, dağıtan hiçbir şey yoktu. Hareketsizlikten, can sıkıntısından öleceğini sandı. Ve eski yaşantısının yakıcı esintileri hem kafasından hem de gönlünden geçmeye başladı. Bütün bunlara bir de Margaret'in o yolculuktan o zamana kadar hiç olmadığı derecede güzelleşmiş olarak döndüğünü, 20 yaşında olduğunu, uyutulan ama asla yenilmeyen hastalığın ona hala o ateşli istekleri vermeyi sürdürdüğünü ekleyin. O istekler hemen hemen her zaman göğüs hastalıklarının sonucudur. Dük'ün dostları onların deyimiyle kendi adını lekelediği o kadının bir rezaletini yakalayabilmek amacıyla hiç durmadan pusuda bekliyorlardı. Böylece bir gün gelip de Dük'e Margaret'ın onun artık gelmeyeceğini kesinlikle bildiği saatte ziyaretler kabul ettiğini